مرحبا دنيا.
كاليميرا كوسمي.
مرحبا يا أيها العالم.
World, hello.
Hola mundo.
Hello world.
Bonjour le monde entier.
مرحبا دنيا.
İçin bir sebebe mi ihtiyacınız var? Günler anlaşılmaz bir şekilde hızlı ama boş mu geçiyor? Zamanı yakalamak istiyor ama bir türlü dokunamıyor musunuz? Yeni bir güne keyifli bir merhaba demeyi mi özlediniz? Hadi hep birlikte memleket kokan sıcacık bir merhaba diyelim hayata ve dünyaya. Merhaba Dünya başlıyor.
Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'den merhaba değerli dinleyenler. Yepyeni bir haftayı birlikte karşılıyoruz. Umarız sizler de bizler gibi efendim merhaba dünyanın başına geçmişsinizdir dinlemek için. Programı sizler için Betül Aytaç ve Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu, mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programı sizler için Betül Aytaç ve Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada dediğimiz gibi Burak Hararoğlu, mikrofon başında ben Gülnur Akalın var efendim. 0312+90 312 koduyla 463-34-19 ya da 463-34-21 telefon numaralarımız. Bizlere TRT Merhaba Dünya Facebook sayfamız aracılığıyla sosyal medya üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com web adreslerimiz 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, 25 metre 11980 kHz üzerinden Avrupa'ya sesleniyoruz. Kısa dalga frekanslardan bizleri takip eden dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Efendim yepyeni bir hafta 25 Nisan 2016 Pazartesi gününü gösteriyor. Takvimler artık Nisan ayının son haftası içerisindeyiz. 5. aya birlikte geleceğiz efendim önümüzdeki hafta. Bakalım Mayıs ayı bizlere neler getirecek. Artık daha sıcak havaları, daha güzel böyle çiçekli ağaçları, çiçekleri getireceği tabii ki belli. Bakalım Nisan ayının son haftasında birlikte uğurlayalım sizlerle. Yeni bir haftaya yeni umutlarla başlıyor Merhaba Dünya. Hayat umutsuzluktan umut yaratmaktır. Yaşar Kemal'e ait efendim bu cümle. Bugünkü iletimiz umutla, umutsuzluklarla ilgili. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Umutlarınız gerçeğe dönüşsün. Öyle umut ederek başlayalım programımıza. Efendim güzel bir şarkıyla Nazan Öncel'le başlıyor bu hafta. Bakalım ardından neler gelecek.
İçimde bir sıkıntı var, bir yerli
yalan yanlışlarıyla doğru. Biz de hata yapmadık mı? Bilsen benimle geleceksin. Ne yanlış kalır.
sıkıysın, yine gelin hocam emişe. Bir ayrılık bahçemilemde, nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın, yine gelin hocam emişe.
Tarihte bugün.
5 Nisan 2016 sabahındayız. Bakalım tarihteki 25 Nisanlarda neler yaşanmış efendim? Sizler de bizler kadar merak ediyor musunuz? Tarih tekerrürden ibaret midir? Acaba bugün neler yaşayabiliriz diye bir göz atalım dilerseniz. 25 Nisan yılın 115. günüymüş. Yıl sonuna kadar önümüzde 2016 yılını tamamlamamız için 250 günümüz daha var. 1719'da Daniel Defoe'nun ilk İngilizce roman olarak nitelendirilen ünlü romanı Robinson Crusoe yayımlandı. Kitap İngiltere'de yaşayan Alman asıllı orta halli bir ailenin en küçük oğlu olan Robinson Crusoe'un babasının tüm itirazlarına rağmen dünyayı gezme hayalleriyle çıktığı yolculukları ve bu sırada karşılaştığı olayları anlatır. Bu yolculuklar içinde ıssız bir adada 28 senesini, son 3 yılı hariç, yalnız geçiriyor. Efendim 1914 yılının 25 Nisan'ı Türk tarihi için çok önemli günlerden bir tanesi. İngiliz-Fransız kuvvetleri Çanakkale'ye çıkarma harekatı başlatıyor bugün. Kara savaşları başlıyor. İşte o dillere destan efendim kahramanlıkların yazıldığı, yaşları çok küçük askerlerin savaştığı Çanakkale Savaşları bugün başlamış. Çanakkale Savaşları itilaf güçleri özellikle İngiltere için bir gurur meselesi haline getirilmişti. Tüm dünyaya nam salmış donanması ağır bir mağlubiyet almış, kendi halkı ve düşmanları gözünde zor duruma düşmüştü. Bu durumu tersine çevirmenin tek yoluysa Çanakkale'yi bu sefer de karadan zorlamak ve ne pahasına olursa olsun geçmekti. Çanakkale muharebelerinin uzun ve çetin mücadelelere sebep olan ve dünya savaş tarihinde önemli bir yer tutan o zamana kadarki en büyük amfibi çıkartma harekatı planlandı. Bu savaş kimi zaman çıkartmalarla, kimi zaman kanlı boğuşmalarla ama genelde siper savaşları dediğimiz psikolojik bir harekata dönüşecekti. Kara savaşları 25 Nisan sabahı başlayıp 9 Ocağı kadar devam ediyor. Her iki tarafın toplam 500.000'a yakın zayiat verdiği, dünya tarihinde bir eşi olmayan savaş, bir savaş yaşanmıştı Çanakkale'de efendim. Ve işte Mustafa Kemal Atatürk'ün o ünlü sözünü söylediği yerdir efendim. Çanakkale geçilmez. Aslında iki kelimelik bir cümle ama içinde çok şeyler barındırıyor ve geçilemedi de Çanakkale. Bundan bir yıl sonra 1915'te Seddülbahir muharebeleri başlıyor. Seddülbahir bölgesine 5 ayrı noktadan yapılan harekattı. Her iki tarafında ağır kayıplarıyla sonuçlanan saldırılar yapılmıştı yine bu muharebelerde. Yine aynı gün efendim aynı yıl Arıburnu muharebeleri de başlıyor. Arıburnu çıkarması 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası'nın Ege Denizi sahillerinde Anzak Koyu olarak bilinecek olan kumsal ve civarına Anzak Kolu ordusu tarafından yapılan çıkarma. 1918'de Kars ve Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu, 1926'da ise efendim 25 Nisan tarihinde yurt dışından bir olay paylaşacağız sizlerle. İran'da Rıza Han Pehlevi kendisini şah ilan etmiş bugün. Müzik 25 Nisan 1946'da İstanbul-Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı. Yine aynı gün efendim Türkiye Garanti Bankası kuruluyor. 1953'te ise Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim adamı kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit efendim. Biz onu DNA olarak biliyoruz. Adını verdikleri molekül yapısını işte bugün bulmuşlar ve efendim DNA'nın tanımlanması, bulunması birçok derde deva, belki birçok oluşumun açıklanabilmesi anlamına geliyor. Tabii ki DNA'lar en çok nerede kullanılıyor efendim? Kriminolojide kullanılıyor. Çok önemli, bizim için insanların şifresini veren bir anahtar aslında DNA. 1962'de Anayasa Mahkemesi kuruldu. Türkiye'deki en yüksek anayasal organ Anayasa Mahkemesi, temel görevi anayasada yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak, meclis tarafından çıkarılan yasaların başvuru üzerine anayasaya uygun olup olmadığını denetlemek. Ve 25 Nisan 2000 tarihinde milenyumda efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin genel başkanları Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak Meclis Başkanlığına sundular. Efendim bugün kimlerin doğum günü ve kaybettiğimiz isimler kimler, onlara da hızlıca göz atacağız. Türk şair, öykücü ve oyun yazarı Sabahattin Kudret Aksal 25 Nisan 1920'de doğmuş. 1940'da Amerikalı sinema oyuncusu Al Pacino efendim. Kadın Kokusu filminde sergilediği performansla en iyi drama erkek oyuncu Oscar'ını kazanan kişiydi Al Pacino. Tabii ki birçok filme imza attı, başrol oynadı, çok beğenilen, efendim usta olarak kabul edilen isimlerden birisidir Al Pacino. 1945'te Türk hukukçu Özdemir Özok doğuyor. Ve kaybettiğimiz isimler, Türk asker ve siyasetçi Salih Bozok, 1941'de kaybettiğimiz isimlerden. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri ve arkadaşıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü üzerine başkomutan yaversiz gidemez diyerek uzun süredir planladığı gibi kalbine kurşun sıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Kurşunun kalbini sıyırması nedeniyle hayatta kalmış efendim ama Atatürk'ten çok da uzun bir süre sonra değil, 3 yıl sonra zaten hayata gözlerini yummuş Salih Bozok. Efendim yarın güncele dair köşemizde konuşacağımız bir konu, bugün Dünya Sıtmayla Mücadele Günü'ymüş. 2001 yılından beri her yıl 25 Nisan Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Malaria Sıtma Günü olarak ilan edilmiştir. UNICEF, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin amacı bu hastalıkla mücadele stratejileri belirlemek, hastalık konusunda toplumları bilinçlendirme çalışmaları yapmaktı. Efendim, dünya kamuoyunun dikkatini bu hastalığa çekmek ve hastalıkla mücadelede neler yapabileceğimizi aslında anlatmak bugünün amacı. Ve efendim DNA'nın keşfedildiği gün DNA günü olarak kutlanıyor aynı zamanda. 1953 yılında DNA çift sarmalının James Watson ve Francis Crick tarafından keşfinin Nature dergisinde yayınlandığı gün olan 25 Nisan'ı anmak için 2003 yılından bu yana tüm dünyada kutlanıyor. DNA günü ilk defa 25 Nisan 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato kararıyla kutlanmaya başlanmış, her yıl farklı ülkelerde bugünün anısına çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Türkiye'de ise ilk defa Hacettepe Üniversitesi tarafından 2011 yılında kutlanmış ve her yıl tekrarlanıyor. Bizim için yeni bir gün efendim. 2011'den beri DNA günü bizlerleymiş. Efendim DNA gününüz kutlu olsun. Aslında böyle espriye vuruyoruz ama gerçekten çok önemli bir mevzu bu DNA şifreleri. Gerçekten dediğimiz gibi günümüzde kriminolojide çok fazla kullanılan bir sistem aslında. Keşfedenlere de ne diyelim, ellerine sağlık değerli dinleyenler. Popüler bir şarkıyla birlikteliğimiz devam edecek. Aile Çelik gelecek mikrofona şimdi. Halit Bey bize hayırlı sabahlar demiş efendim. Erlengen Almanya'dan yazıyor biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Halit Bey, sizin için de çok güzel bir hafta olur umarız. Bu Nisan'ın son haftası. Aşk şarkıları Aile Çelik. Efendim Almanya'ya armağanımız olsun.
ama sıkı dur yeter. El alemin durumu bizden de beter. Bir diye kendini uyut. Daldın rüyadan artık uyanır mısın? Bana müsaade artık desem darılır mısın?
Efendim saatlerimiz 7.35 oldu Türkiye'de. Bakalım sizlerin olduğu yerlerde saatler kaç olmuş? Berlin'de saatler 6.35, Cezayir'de 5.35, Fransa'da saatler 6.35. Hollanda'da saatler bizden bir saat geri 6.35. Avusturya ve Belçika'da da saatler 6.35. Rabat'ta 5.35 saatler, Sofya ve Atina'da 7.35, Bern'de 6.35, Ottawa'da 0.35 saatler, Romanya'da 7.35 ve Azerbaycan'da Bakü'de 8.35 olmuş efendim saatlerimiz. Bizler de ise tekrar hatırlatalım 7.35 Türkiye'de saatler. Efendim Hatice Başer güzel bir hafta diliyor bizlere hepimize. Selamlarını, sevgilerini yolluyor Kopenhag'dan. Biz de kendisine gönderelim efendim selamlarımızı, sevgilerimizi ama yanına da güzel bir şarkı ekleyip armağan edelim Hatice Hanım'a ve ailesine, çocuklarına. Zeki Müren var efendim sırada, sanat güneşimiz. Ne diyor efendim? Unuttun beni zalim. Thank you.
başıma. Felek su kattı aşıma. Uyku girmiyor gözüme. Ah, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşün ince kıvrak şemsin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Sonra gülüp kaçıyorsun. Sen beni öldürüyorsun. Ah, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Düşününce kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.
Thank you.
Efendim 7.44 yaptık Türkiye'de saatleri. Bugünün güzel kelimesi neşriyat. Yayımlanmış yazılar ya da eserler yayın anlamına geliyor. Neşriyat dilimize Arapçadan geçen bir kelime. Yayma ve yayım manalarına gelen neşir kelimesinden türetilmiştir efendim neşriyat. Efendim bugünün güzel kelimesini gün içinde kullanmaya çalışalım neşriyat kelimesini. Böylelikle her gün birbirimize bir şeyler katmış olalım program olarak da. Sizlerin iletilerini ve telefonlarını bekliyoruz. Yine güzel konularımız ve değerli konuklarımız olacak saat 8'den sonra. Efendim kahve konuşacağız, Türk kahvesini konuşacağız. Oralarda neler oluyor köşemizde ve tabii ki okudukça köşemizde Ayşe Hocam bizlerle birlikte olacak her hafta olduğu gibi. Bugün ne dedik? Efendim Çanakkale Kara Harekatı'nın başlama yıl dönümü 24 Nisan 2016'dayız efendim. Özür diliyorum 25 Nisan 2016'dayız. Çanakkale Kara Harekatı'nın başlama yıl dönümü. O yüzden biz bugün istedik ki böyle bizi anlatan bir kitabı konuşalım. Turgut Özakman'dan Şu Çılgın Türkleri konuşacağız. Sizler de eminiz ki merak ediyorsunuz. Okuyanlar da şimdi tam yerinde olmuş diyor eminiz. Efendim iletilerinizi, telefonlarınızı bekliyoruz. Bakalım güzel bir türkü var sırada. Emel Taşçıoğlu'ndan Kesik Çayır İçilir Mi?
Şeker yesinler, şu kız şu oğlana yanlış desinler. Aman desinler desinler, şeker yesinler, şu kız şu oğlana yanlış desinler.
Ağladım ağlamaklar yetmedi. Yaz bana ne yazarsan yaz doktor. Ağladım ağlamaklar yetmedi. Mutsuzum çok hastayım güldü beni doktor. Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor. Kapanır eser batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor. Al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor. Al beni kurtar bu sıkıntıdan. Mutsuzum çok hastayım güldü beni doktor. Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor. Bitince kara kışlar ulaşır ana mektubumla kuşlar dinince yakarışlar. Belki de yeni bir ömür başlar. Bitince kara kışlar ulaşır ana mektubumla kuşlar dinince yakarışlar. Belki de yeni bir ömür başlar. Mutsuzum çok hastayım güldü beni doktor. Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor. Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor. Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor. Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor. Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor.
Dünyadan haberler.
Efendim 7.52 oldu Türkiye'de saatler. Dünyada neler olup bitiyor? Sizler için derlediğimiz ilginç haberlerden oluşan haberler turumuz var sırada. Nerelerde ne etkinlikler var onlardan bahsedeceğiz. Hayatın içinden haberler geliyor. Efendim Antakya'dan başlıyor. İlk durağımız Antakya haberler turumuzun. Neşeli Ol, Hayatını Yaşa yazılı bir mozaik bulundu. Antakya'da yürütülen kazı çalışmalarında üzerinde Grekçe Neşeli Ol, Hayatını Yaşa yazılı bir mozaik bulundu. Kentte 2012 yılında teleferik projesinin yapımı sırasında tarihi kalıntıların bulunması üzerine İplik Pazarı mevkisinde başlatılan kurtarma kazısı yeni kalıntılara yol açmış. Hatay Arkeoloji Müzesi arkeoloğu Demet Kara, dünyada eşi olmayan mozaiklerden birinin Hatay'da bulunduğunu ve üzerinde Grekçe Neşeli Ol, Hayatını Yaşa yazdığını ifade etti. Efendim o yıllara dayanıyor demek ki hayatın sırrı, moralimizin, psikolojimizin düzgün olmasından, neşeli olmamızdan geçiyor. Şöyle bir şarkı vardı biz küçükken. Ben haberin başlığını okuyunca direkt dilime o dolandı. Neşeli ol ki genç kalasın diye hatırlayın. Aynen işte yıllar öncesinden efendim Grekçe mozaiklere kazınmış. Neşeli ol, hayatını yaşa. (Gülüyor) Efendim, sığınmacı çocuklar mevzusu birkaç yıldır son zamanlarda gündemimizi meşgul eden en önemli konulardan birisi. Dünyada ülkelerin farklı farklı yorumları, tepkileri var sığınmacılar konusunda, ama konu çocuklar olunca herhalde efendim bilmiyorum ama birazcık insafa gelmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Çocukların milleti, ırkı, sığınmacısı olmaz aslında. Onlar çocuktur. Çocukların yaşı bile olmaz bence. Çocuklar bizler için çok kıymetli. Yusuf İslam sığınmacı çocuklar için He Was Alone adlı bir şarkı bestelemiş. Cat Stevens olarak ünlenen, Müslüman olduktan sonra da adını değiştiren Yusuf İslam, yaptığı açıklamada şarkıyı Konya Kültür Merkezi'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile katılacağı etkinlikte söyleyeceğini belirtmiş. Etkinlikte İslam'ın geçen hafta İstanbul ve Konya'da çekilen filmi de gösterilecek. Şarkıyla aynı adı taşıyan film, ailelerinden ayrılan ve Avrupa'da kaybolan çocukların yaşadıklarını anlatıyor. İslam, filmle siyasiler ve medyanın kopardığı gürültüde seslerini duyuramayan binlerce çocuğun çektiği acılara insanların dikkatini çekmek istediğini kaydetmiş. Aslında işte benim dediğim de tam olarak bu efendim. Ne diyor haberde? Siyasilerin ve medyanın kopardığı gürültüde seslerini duyuramayan binlerce çocuk. Efendim, onların söz hakkı bile yok belki de. Onlara hiç dönüp sorduk mu ne durumdasınız, ne haldesiniz diye. İşte Yusuf İslam bu konuya değinmek istemiş. Çok da yerinde bir işe imza atmış. Bakalım şarkı nasıl? Biz de dinlediğimizde beğenecek miyiz? Efendim, sanat strese iyi geliyormuş. İtalya'da yapılan bir araştırma, sanat ve estetiğin stres seviyesini düşürerek sağlığa iyi geldiğini ortaya koydu. Bologna Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre sanat eserlerine bakmak, stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini %60 oranında düşürüyor. Efendim, üniversitede yaşam kalitesi ve sağlığın geliştirilmesi dersi veren Profesör Enzo Grossi'nin başkanlığındaki araştırma ekibi, sanatın sağlık üzerindeki etkisini test etmek için 100 kişilik bir denek grubunu Cuneo kentinde bir kültür sanat turuna çıkardı. Araştırmanın sonunda 2 saatlik bir kültür sanat turunun ardından deneklerin kortizol seviyesinin ortalama %60 oranında düştüğü tespit edildi. Deneklerin %90'ı da gezinin ardından kendilerini çok daha iyi hissettiklerini söylemişler. Efendim, güzel şehirlerimizden birisi Tokat'a gideceğiz. Tokat'ta efendim ilginç bir işe imza atılacakmış. Tokat nesiyle meşhurdur dersek efendim, yapraklarıyla değil mi? Yaprak sarmasıyla meşhurdur Tokat. Tokat'ta 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek 2. Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası öncesinde 15 kadın şehir merkezinin ortalama nüfusu kadar yaprak sarması saracakmış. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri tekrar hatırlatılacağını ifade ederken, etkinlikte Tokat'a has yemeklerin yarışacağını dile getirdi. Bir hafta boyunca 15 kadının kentin meşhur yapraklarından sarma yapacaklarını aktarmış. Efendim, o sarmalardan acaba bizlere de düşer mi, yoksa sadece konuklara mı var? Tokat'ın nüfusu kadar yaprak sarılacakmış. O zaman ne diyelim, Tokat'a o tarihlerde yolu düşenlere afiyet olsun. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Dünyadan haberler turumuza burada noktayı koyalım. Tokat'ta bitiriyoruz efendim dünyadan haberler turumuzu bugün. Yarın bakalım hangi şehirlere, hangi ülkelere, nerelere götüreceğiz sizleri turumuzda. Efendim, sırada Selami Şahin var. Çok güzel bir şarkıdır. Birçok sanatçının seslendirdiği, ama tabii ki Selami Şahin'in güzel seslendirdiği bir şarkı. Sen Mevsimler Gibisin.
bir alev sardı. Ağlayan gözlerimde hatıram kaldı. Bir zamanlar seninle mesut yaşardık. Şimdi o mutlu günler mazide kaldı. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim.
Sanki saatler durmuş bugün, sonsuz yalnız. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git
Efendim, bu arada cumartesi günü biliyorsunuz, özür diliyorum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Böyle pazartesi günü sesimizde birer sıkıntı oluyor efendim. Acemilik, haftanın acemiliğini pazartesi günü atıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geride bıraktık efendim. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli şekillerde kutlandı. Dün Çankaya Köşkü'nde Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı, çocukları ağırladığı bir etkinlik düzenlendi. Böyle coşkulu, güzel geçti aslında. Türkiye genelinde hava da güzeldi efendim. Genel olarak TRT'nin Antalya'da çocuk şenliği vardı. Artık TRT için geleneksel hale gelmiş bir şenlik. 23 Nisan çocuk şenliği. Ve bunun gibi birçok kurumda, okullarda, anaokullarında çok güzel etkinlikler yapıldı ve kutlandı çocuk bayramı. Efendim, cumartesi günün yorgunluğundandır herhalde. Dün de Ankara'da sakindi efendim her yer. Böyle bir trafik de çok sakindi. 23 Nisan'ı coşkulu bir şekilde kutladık. Cumartesi günü geride bıraktık. Güzel etkinlikler yapıldı. Güzel fotoğraflar çıktı ortaya. Kırmızı bayraklar eşliğinde. O görüntüleri az çok sizler de efendim tahayyül edersiniz. Yurt dışında neler yapıldı bizlerle paylaşmak isterseniz, şahit olduğunuz ya da katıldığınız etkinlikler olduysa arayın efendim, bizlere anlatın, iletilerinizi de gönderin. Sizler 23 Nisan'da neler yaptınız, neler yaşadınız, bizler de merak ediyoruz. Efendim, az sonra dediğimiz gibi değerli konuklarımız olacak. Türk kahvesinden bahsedeceğiz ve tabii ki okudukça köşemizde şu çılgın Türkleri konuşacağız. Ama öncesine yine iki güzel efendim şarkı çalalım sizlere. Önce güzel bir türkü var efendim Sevcan Orhon'dan. Arkasından da Nil Burak gelecek mikrofona.
sesini bir dinletebilsem, kalbimin sesini bir dinletebilsem. Dizine yaslansam bir çocuk gibi, sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi, sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi. Olmaz olmaz deme hiç, olmaz olmaz sevgilim, zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim. Olmaz olmaz deme hiç, olmaz olmaz sevgilim, zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim.
Oralarda neler oluyor?
Efendim 8.16 Türkiye'de saatler. Oralarda neler oluyor köşemizde? Turkish Coffee Truck, gezici Türk kahvesi kamyonunu konuşacağız. Proje direktörü Gizem Şalcıgil White telefon hattında konuğumuz. Gizem Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Gizem Hanım, hoş bulduk, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz efendim, sizler de iyisiniz umarız.
Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Washington'dan sevgili selamlarımızı gönderiyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bayağı da bir saat farkı var aramızda ama bize vakit ayırdınız, çok kıymetli bizim için, çok sağ olun. Efendim, gezici Türk kahvesi kamyonu fikri nasıl oluştu? Biraz bize projeden bahseder misiniz?
Tabii ki, seve seve. Aslında proje 2008 yılına dayanıyor. Biz o zaman 4 girişimci bir sosyal iletişim ağı başlattık. Türk kahvesi kültürünü ve Türk kültürünü tanıtmak üzere. Çok başarılı oldu ve çok talep gördü. Bunun üzerine sadece dedik internette olmasın bu sohbetler, aynı zamanda karşılıklı hem sohbet edelim, hem kahve ikramlarımız olsun, hem yabancı toplumları, Türk kahvesi kültürümüz hakkında bilgilendirelim. Hı hı. Bu vesileyle Türk kahvesi tanıtım etkinliklerine başladık 2011 senesinde. Ve bu etkinliklerde gerçekten beklediğimizin üzerinde ilgi gördü. Öncelikle Washington Büyükelçiliğimizde, sonrasında New York'ta büyük etkinliklere imza attık. Teşekkür ediyorum ben buradan kuru kahveci Mehmet Efendi'ye, özellikle onların desteği sayesinde birçok Amerikalıya Türk kahvemizi tattırdık. Ve kendileri de bu eşsiz lezzeti tattıkları için çok memnun oldular. Hı hı. Bu dönemde Washington'da ve Amerika'nın birçok büyük şehrinde bu kamyonlar, yemek kamyonları trend olmaya başladı. Ve hep görüyoruz, dünya mutfakları tanıtılıyor. Amerikalılar zaten sokak kültüründen çok hoşnut insanlar bir araya gelmekten. Dolayısıyla çok cazip bir fikir olarak geldi bize bu yemek kamyonları aracılığıyla Türk kültürümüzü tanıtmak. Yine kuru kahveci Mehmet Efendi'nin desteğiyle biz de bir kamyon hazırladık. Bu kamyonun en büyük özelliği kesinlikle kar amacı gütmemesiydi. Bir kültürel diplomasi girişimi olmasıydı. Ve aracımızı gönüllü bir ekiple beraber hazırladık, giydirdik Türkiye görsellerimizi. Washington ilk durak olmak üzere yola koyulduk ve Amerika'nın birçok eyaletini gezdik, üniversitelere gittik, festivallere gittik, konferanslara gittik. Tabii gezici bir araç olması vasıtasıyla çok insana ulaşma şansını yakaladık ve binlerce Türk kahvesi Amerikalara ikram edilmiş oldu.
Efendim, ne güzel bir şey imza atmışsınız. Bizim tadımızı oralara taşımışsınız. Siz de bir Türk kahvesi sevdalısısınız, değil mi?
Kesinlikle, evet, kesinlikle öyleyiz. Türk kahvesi baş tacımız, çok önemli bir kültürel mirasımız ve milli değerimiz. Hepimizin sahip çıkması gerektiğine inanıyorum, tüm kalbimle.
Evet, hani böyle gününü Türk kahvesi içmeden geçiremeyenler vardır aramızda. Eminiz ki onlardan birisisiniz.
Kesinlikle.
Peki efendim, yurt dışında yaşamaya ilk başladığınız dönemde böyle garipsemediniz mi? Böyle kahvesiz kaldığınız, Türk kahvesi olmadan, hani böyle biz bir de çayı çok ararız yurt dışına gittiğimizde. Siz bir de oralarda yaşıyorsunuz. O zaman ne yaptınız? Nasıl bu özleminizi giderdiniz?
Şöyle, tabii Amerika'nın büyük şehirlerinde tahmin edersiniz Türk restoranları çok yaygın. Hı hı. Türk mutfağı da çok beğenilen mutfaklardan bir tanesi. Dolayısıyla hani kendi makinalarımızda da tabii ki, ya da cezvelerimizde kahvemizi hazırlıyoruz. Ama Türk restoranlarını da aynı zamanda dostlarla beraber her zaman Türk kahvemizi içiyoruz karşılıklı. Sadece Türk dostlarımızı değil, Amerikalı arkadaşlarımızı da aynen davet edip onlarla da kahve sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Zaten bu projenin yani hem başlangıç noktası hem de büyümesinin ana nedeni bu kahve aracılığıyla toplumları birbirine yakınlaştırması oldu. Hı. Sadece Amerika'yla da sınırlı kalmadı. Avrupa'ya da taşıdık projeyi. Hı hı. Daha sonra Kanada'ya taşıdık. Yani kahve seven toplumları birbirine yaklaştırdık.
Ne güzel. Diyebilirim. Efendim, son olarak şunu sormak istiyorum. Amerika gerçekten kahveyi çok tüketen bir topluma sahip. Kahve kültürleri çok fazla. Türk kahvesini acaba nasıl buldular? Onların damak zevkine uydu mu? Farklı bir kahve zevki çünkü. Onlar genelde filtre kahve tüketiyorlar zannediyorum. Hatta kahvesiz güne başlamıyorlar diye biliyoruz biz Amerikalıları. Nasıl buldular Türk kahvesini acaba?
Kesinlikle çok olumlu dönüşler alıyoruz. Türk kahvesini çok beğeniyorlar. Öncelikle Amerikalılar dediğiniz gibi kahveye çok düşkün bir toplum. Hı hı. Farklı lezzetleri her zaman denemek zaten istiyorlar. Türk kahvesi de dünyaca bilinen bir kültürel değer olduğu için denememiş bile olsalar mutlaka bir şekilde duymuş olduklarından, çevrelerinden denemek istiyorlar. Ve inanın turumuz boyunca birçok Amerikalı İlk defa denediğini ve daha sonrasında evinde gidip hazırladığını, hatta arkadaşlarını çağırıp Türk kahvesi gecesi veya sohbetleri düzenlediğini bize e-mail'a bildirdi. Hı hı. Önemli olan, dediğim gibi, bu kültürü tanıtabilmek. Kahve kültürü dünyada çok yaygın ve biliyorsunuz bizim topraklarımızdan yayılmış, bizim topraklarımızda bir kültür haline gelmiş. Biz istiyoruz ki Türk kahvesinin dünyada markalaşmasına bir katkımız olsun. Ve bizim turlarımızın zaten en önemli mesajı Türk kahvesi 500 yıldır dostluğun tadı olarak geçiyordu. Yani sadece bir içecek olarak değil, dostlukları pekiştirmek için de çok önemli bir unsur olduğunun altını çizilmesini istiyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize vakit ayırdığınız için uzaklardan o kahvenin kokusunu buralara kadar getirdiniz. Çok sağ olun. Projenizin de çok daha başarılı olması, çok daha büyük coğrafyalara yayılması dileğiyle sizleri uğurluyoruz. İyi bir hafta diliyoruz size.
Çok teşekkürler size de. Hoşça kalın.
İyi günler. Değerli dinleyenler, Gezici Türk Kahvesi proje direktörü Gizem Şalcıgil White telefon hattında konuğumuzdu efendim. Türk kahvesi sevdalıları efendim Amerika ve Avrupa'yı Gezici Türk Kahvesi kamyonuyla geziyorlar ve bize ait, kültürümüze ait en önemli ögelerden birini aslında oralara tanıtıyorlar, tattırıyorlar. Ne kadar güzel. Kahvesinin kokusu burnumuza kadar geldi dediğimiz gibi. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Kahve ile ilgili güzel bir türkü çalacağız şimdi size. Kahveyi kavururlar.
Sevdiğini söyle. haydi yarim neylemeli neylemeli, güzel yarim gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler koşup yare sevdiğini söylemeli.
Haydi yarim neylemeli neylemeli, güzel yarim gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler koşup yare sevdiğini söylemeli.
Efendim, okudukça köşemizde bugün şu çılgın Türkleri konuşacağız. Belgesel roman Turgut Özakman'ın, rahmetli Turgut Özakman'ın kaleminden çıkmış bir kitap biliyorsunuz. Efendim ismi kendine has. Neyi anlattığını ismine bakınca anlıyoruz zaten, ama bugün Çanakkale Kara Harekatı'nın başlama yıl dönümü, kara savaşlarının. Biz de istedik ki bugün böyle tarihe dönelim. biraz kendimizle alakalı bir kitapla ilgili konuşalım. Ayşe hocamız da bizi kırmadı. Doçent Doktor Ayşe Demir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Yine her pazartesi olduğu gibi bugün de konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Böyle özel bir günde şu Çılgın Türkleri konuşalım istedik. Ben en çok bu kitapta ismi hoşuma gidiyor. Bu kadar güzel anlatamaz herhalde Türkleri. Evet. Bu kadar
bu macerayı.
Değil mi? Çok güzel oturmuş bir ismi var aslında. Acaba bu ismi nasıl verdi Turgut Özakman? Hiç bahsetti mi kendisi? Siz de hiç rastladınız mı hocam?
Şöyle bir şeyi var. Hikayesi aslında kitabın içerisinde bir hikaye. Biz bu kurtuluş mücadelesinin hep bir baş kaldırı olduğunu, birçok devlete karşı o zamanın şartlarında verilmiş bir mücadele olduğunu biliyoruz. Sadece bu emperyalist devletlere karşı değil, yoksulluğa karşı, iç olaylara karşı verilmiş bir mücadele. O yoksullukların içerisinde böyle bir kahramanlık destanının ortaya çıkması şu Çılgın Türkleri veriliyor. Aslında yabancıların nitelendirmesi bu. Türklerin kendi kendisini değil. Bu mücadelenin içerisinden dışarıdan bakan bir gözün değerlendirmesi. Türkleri çılgınlık yapmakla suçluyorlar. Ama bu çılgınlık sonuçta kendilerini tam bağımsızlıkla sonuçlandığı için bizim için artık hoş bir anlamı var. Ama dönemin şartları düşünüldüğünde, savaş şartları düşünüldüğünde gerçekten eseri okuduğunda da okurlarımız fark edecekler. Gerçekten çılgınlık bu macerayı atmak.
Çılgınca verilmiş bir mücadeleyi evet. anlatıyor aslında kitap. Oldukça da kalın da bir kitap.
Evet. Değil ama mi? göz korkutmasın. 700 sayfa kadar kitabımız. Ama çok akıcı bir dili var. Bir de hikayelerin şöyle bir düzenleniş var. Çok kahramanlı, çok mekanlı, çok zamanlı, çok kalabalık bir şahıs kadrosuna ve hikaye kadrosuna sahip bir kitap. O yüzden bu kadar hem uzun sürmüş ama bir taraftan da dediğimiz gibi hacim korkutmasın. Çünkü her hikaye bittikten sonra o hikayenin nasıl sonuçlandığını merak ediyorsunuz ve sayfaları ardı arkasına çeviriyorsunuz. Dil açısından, cümle kuruluşu açısından çok sade, çok akıcı bir kitap. O yüzden birkaç oturuşta çok rahatlıkla okunabilecek. Zaten o maceraya kendinizi kaptırdıktan sonra bir okur olarak devamını getirmek isteyeceksiniz, başından kalkmak istemeyeceksiniz diyelim.
Peki hocam, karakterler gerçek karakterler mi yoksa romana ait karakterler mi? İsterseniz kişilerden bahsederek başlayalım.
Kalabalık bir şahıs kadrosu var dedik. Kişiler tarihsel kişiler. Tabii ki bazı boşluklar var. Yani o tarihsel kişiler, o tarihin sayfalarına geçmiş kahramanları, karakterleri anlatırken onların maceralarını bütünleştirecek de bazı kurgusal kahramanlara ihtiyaç var. Onları da katmış Turgut Özakman ama %90 oranında diyelim tarihsel kişilerden
gerçek kişilerden
oluşuyor.
Bahsediliyor.
Evet, gerçek kişilerden bahsediyoruz burada.
O zaman biraz da hikayeden, kurgudan nasıl ilerlediğinden bahsedelim.
Evet, şimdi şöyle bir yapısı var romanın. Aslında roman eser demek yani tam manasıyla roman
değil aslında.
Demek
değil mi?
Evet, biraz zor çünkü kendisi de bunu kabul ediyor. Yani kendisi de bir edebi roman yazmadığını, gerçekleri tarihsel, gerçekleri bir kurgu bütünlüğünde vermeye çalıştığını ifade ediyor. O yüzden tam manasıyla edebiyat arayanlar belgesel bir romanla karşılaşacaklar. Araştırmaya dayalı bir romanla karşılaşacaklar burada. O yüzden romanın içerisindeki bölünmeler de belki edebi bir yön arayan okurları memnun etmeyecek ama dediğimiz gibi o serüvene tanıklık edecekler. Neler var eserin içerisinde, hikayelerin içerisinde? Dediğimiz gibi parça parça hikayeler. Tekrar tekrar dönüyor hikayeleri. Bir hikayeyi tamamlamıyor yazarımız. Paralel ilerletiyor. Yani her kurgu eş olarak ilerliyor ve birbirini takip ediyor. Birkaç bölüm halinde, iki kitap halinde eser. Birincisi Yunan tarafını anlatan, Yunan ilerlemesini, Anadolu'daki Yunan ilerlemesini anlatan kısım. İkinci kitapta bu sefer Yunanların arkasından Yunanlara karşı verilen savaşı ve Türk yürüyüşünü anlatıyor. Afyon'a yürüyüşü ve sonrasındaki büyük taarruzu anlatıyor. Bu iki bölüm var. Bunun dışında yazarımız birçok kahramana yer vermeyi seçmiş. Tabii ki hem bu şeyin başındaki, mücadelenin başındaki lider kadrosu, Atatürk başta olmak üzere diğer paşalardan, askerlerden oluşan bir lider kadrosu var. Hı hı. Ama bireysel öyküler de var. Anadolu insanının, özellikle kadınların, mesela Kara Fatma gibi kahramanların ya da İnebolu'da, İnebolu limanından Ankara'ya cephane taşıyan, kanlılarda cephane taşıyan kadınların ve çocukların öyküsü de var. O yüzden çok boyutlu bir şey var bunun içerisinde. Hikaye var bunun içerisinde. Bu çatışmanın, bu mücadelenin birkaç yönü var. Bir tarafta Batılıların milliyetçi Türkler diye ifade ettiği Ankara, mücadelenin merkezi. Hı hı. Bunun dışında işgalci kuvvetler, İngilizler, Yunanlar, Fransızlar ve İtalyanlar başta olmak üzere. Bunun yanında Osmanlı Hanedanı İngilizlerle işbirliği yapıyor halde gösteriliyor. Bunun dışında Anadolu'nun içerisinde bilinçsiz bir halk, bu mücadeleye karşı duran ama sonra anlatıldığında bu mücadelenin içerisinde yer alan halk, bir taraftan isyan eden çeteler ve bir taraftan da dünya kamuoyu. Bu 4-5 cephe açısından anlatıyor yazar bu hikayeyi bize. O yüzden dediğimiz gibi hiç sıkılmaya, bu hacmin içerisinde sıkılmaya fırsat bulmayacaksınız. Böyle devam edecek, sürükleyip gidecek sizi.
Evet. Turgut Özakman'ın bu kitabı yazarken ilginç bir hikayesi var aslında. Yaya olarak yürüyerek dolaşmış, bilgileri ve belgeleri derlemiş aslında. Hı hı. Belki de ömrü boyunca, evet, 50 küsur yıl boyunca.
Evet.
Topladığı, hı hı, aslında çok büyük emek verilmiş bir kitap. Tabii. Hikaye değil mi?
Evet, beni de çok etkileyen yönlerden biri oldu. Son zamanlarda bu araştırmacı yazarlık ya da belgesel romancılığın ön plana çıktığını görüyorsunuz. Özellikle 2000'li yıllardan sonra, 90'ların sonundan itibaren. Ama tabii ki her romanda, her eserde bu kadar emekten söz etmek mümkün olmuyor. Tabii. Bu kadar geniş bir arka plandan söz etmek mümkün olmuyor. Turgut Özakman bir bürokrat aslında. TRT'de de çalışmış, evet, uzun yıllar idarecilik yapmış. Avukatlık geçmişi var, tiyatro geçmişi var. Bu çok yönlü bir şeyin arasında, hayatının arasında Kurtuluş Savaşı'nda hep bireysel bir ilgi duymuş, hı hı, bir yazarımız.
Aslında bir tarihçi değil.
Tabii değil. Hı hı. Ama özel bir merak duyuyor ve devlet arşivlerinden, ordu arşivlerinden başlamak üzere 50 yıl boyunca, tabii ki bu kitabı yazma niyetiyle başlamıyor öncelikle. Şahsi ilgisi dolayısıyla başlıyor. Hatta o dönemlerde fotokopi gibi imkanlar olmadığı için elle yazarak çoğaltıyor, hı hı, belgeleri. Dışarıya verilmesine imkan olmayan belgeleri de aynı şekilde elle çoğaltıyor. Sonrasında yerli kaynakları tüketince, arşiv belgelerini tüketince yabancı kaynaklara da başvuruyor. Romanda dikkat ederseniz birçok dipnot göreceksiniz. Hı hı. Her cümlenin arkasından bazen dipnot verildiği görülüyor. Bu dipnotlara baktığınızda da size gönderdiği hep belgeler, devletlerin resmi belgeleri ya da gazete haberleri oluyor. O yüzden bu 50 yıllık birikimi roman, hı hı, boyunca da hissedebiliyorsunuz. Bu 50 yıllık birikimi bilmeseniz bile, romanın arka planını bilmeseniz bile roman içerisinde bunu görüyorsunuz. Hı hı. Yalnız şöyle bir şey söylemek mümkün. Turgut Özakman ilk okuyuşta dipnotları dikkate almamanızı söylüyor size. Benim de tavsiyem bu. Önce okuyacaksanız romanı bütünlüğü içerisinde okuyun. Dipnotlara sonra bakın istiyor. Çünkü bazen şey olabiliyor. Yani dipnotlara ilginiz kaydığında romanın bütünlüğünü kaybedebiliyorsunuz. Hmm. Kendisinin böyle bir okurlara tavsiyesi var. Bunu da buradan iletmiş olalım.
Peki Turgut Özakman bu araştırmaları, tabii bütün ömrü boyunca sürmüş araştırmalar, şu Çılgın Türklerin arkasından başka romanlara da imza attı,
evet,
değil mi hocam?
Mesela Çanakkale Savaşı'nı ve Çanakkale ruhunu anlattığı Diriliş, hı-hı, romanı var. Bunu da bu özel günde tavsiye edelim okurlarımıza, dinleyicilerimize. Sonrasında Cumhuriyet'i anlattığı, Cumhuriyet'in kuruluşunu, ilk yıllarını anlattığı Cumhuriyet Mucizesi 1 ve Cumhuriyet Mucizesi 2, hı-hı, isimli eserleri var. Bu da iki cilt halinde yer almış. Bir de şu Çılgın Türkler Kıbrıs, hı-hı, var. Bu da Kıbrıs adasının etrafındaki sorunları ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan bir roman. Bunları da zevkle okuyacaklarını düşünüyorum. Bunun dışında da oyunları var. Tiyatro kökenli dedik. Almanya'da tiyatro eğitimi alıyor Turgut Özakman ve döndükten sonra avukatlık mesleğini bırakıp kendisini tiyatroya veriyor ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, hı hı, de öğretim görevlisi olarak çalışıyor zaten uzun yıllar ve oyun yazarı. Bu bakımdan da senaryolar yazmış, oyunlar yazmış. Tiyatroya ilgisi olan dinleyicilerimiz için de Turgut Özakman'ın bu yönünü de hatırlatalım.
Tiyatro oyunları da acaba bu konulardan mı?
Yaklaşık,
evet. Özel bir ilgi alanı çünkü bu gerçekten tam Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi özel ilgi alanı olduğu çok çok belli.
Evet, tarihe yoğun bir ilgisi var ama çeşitleniyor. Keloğlan'dan tutun yine tarihsel kahramanlarımıza kadar birçok yelpazede ve mizahi bir tarafı da var.
Evet, gerçekten çok emek verilmiş bir kitap. Bu kadar kalın mı diğer kitapları da diye de soralım.
Yaklaşık diyelim biz de o zaman.
Değil mi? Evet. Çok güzel isimler seçilmiş ama gerçekten şu Çılgın Türkler olsun, Cumhuriyet Mucizesi. Evet, Cumhuriyet çok Mucizesi. Güzel yani ilgi çeken aslında hani tarih deyince insanlar biraz geri adım atıyor belki hani sıkılır mıyız diye. Ama çok güzel isimler seçilmiş ki ilgi uyandırsın diye belki de, değil
evet,
mi?
Evet tabii ki sonuçta. Tarihsel bazı gerçeklere de işaret ediyor bu isimler. Dediğimiz gibi başkalarının gözünden kendimizi görme imkanı da veriyor. Ama hacim kesinlikle korkutmamalı. Ben özellikle eğer dinleyicilerimiz anne babalara, gençlere okutmalarını tavsiye ediyorum. Çocuklara ve gençlere okutmalarını tavsiye ediyorum. Milli bir duyarlılık kazanmak için, tarihe dönük bir duyarlılık kazanmak için önemli güzel eserlerden biri. O yüzden tavsiye ediyoruz.
Peki önce hangisi okunmalı sizce?
Önce şey
aslında
olarak
birbiriyle bağlantılı mı?
Şeye olarak baktığımız eğer tarihsel bir süreç izleyeceklerse Dirilişle başlamaları,
Çanakkale Savaşları'yla
başlamaları, sonra Şu Çılgın Türkleri okumaları, sonra Cumhuriyet Mucizesi'yle devam etmeleri, en sonunda da Şu Çılgın Türkler Kıbrıs'ı okumaları yerinde olabilir. Eğer o tarihsel içerik tarihi zaten. O tarihsel çizgiyi de devam ettirmek istiyorlarsa bu noktada
okuyabilirler.
Kronolojik sıra Şu Çılgın Türkler daha önce tabii ki.
Tabii yazım olarak değil mi? Evet, ilk olarak ona imza attı Turgut Özakman. Var mı hocam eklemek istediğiniz sohbetimizin sonunda?
Evet, dediğim gibi ben bu tür eserleri özellikle edebi olmasalar bile yani edebi roman statüsünde değerlendirmesek bile oldukça önem veriyorum. Çünkü arkalarında edebiyatın hangi amaçlarla kullanılabileceğini de görünüyor. Tarihi dönüştürme işleviyle de görünüyor. Tarihi hem bilim olarak okumak hem de roman kurgusu içerisinde okumak ayrı bir boyut kazandıracaktır. Ve dediğimiz gibi gençlere, genç anne babalara da evet bunları tavsiye ediyoruz. Bu bakımdan her yönüyle önemli, birçok okur kitlesine de hitap ediyor. Zaten yayınlandığı tarihten itibaren hep çok satanlar listesinde olmuş. Bu da halkın teveccühünü de gösteriyor eseri.
Evet. Peki sizce ağlayacak mıyız, heyecanlanacak mıyız, şaşıracak mıyız?
Evet, aslında okurların...
En çok hangi duyguyu yaşadınız siz okurken?
Şaşkınlık aslında. Bu mücadelenin yoksulluğa karşı verildiğini biliyoruz, öğreniyoruz. Ama bu kadar yoğun olduğunu her satırda görmek beni çok şaşırttı. Halide Edip'in romanı içerisinde geçen şöyle bir ifadesi var. Bu savaşı görkemli yapan yoksulluğu, garibanlığı. Yani bu şeyi görüyorsunuz insanların mücadelesini. Ve
çılgın felaki yapan belki de
tabii,
bu.
Tabii değil tabii. Mi? Evet. Mesela Rüsumat gemisinin orada hikayesi var. Belki bunu örnek vererek bu çılgınlığı anlatabiliriz. Rüsumat gemisi İstanbul'dan kaçırılan cephaneyi Anadolu limanlarına boşaltan bir gemi kaçak yollarla. Tabii ki Yunan gemileri de sürekli limanları bu açıdan takip ediyorlar. Ve yaklaştığını anlayınca Rüsumat gemisinin kaptanının aklına çılgınca bir fikir geliyor. Ve gemiyi sahte bir batış düzenliyorlar. Gemi su almaya başlıyor, bir yangın çıkartıyorlar. Yunanlar gittikten sonra bu geminin batmış olduğunu düşünüyorlar, gidiyorlar. Tekrar o su boşaltılıyor ve tekrar görevine dönüyor gemi. Böyle ilginç hikayelerle karşılaşacaksınız. Dediğimiz gibi okurların en büyük tepkileri ağladıklarını belirtiyorlar mesela. Hem şaşıracaksınız hem duygulanacaksınız hem belki de gözyaşı da dökeceksiniz.
Bu. Siz bu gemiden bahsederken aklıma şu geldi. Aslında daha da geriye gidersek biz gemileri karadan yürüterek İstanbul'u fethetmiş bir devletin torunlarıyız.
Evet.
O yüzden aslında çılgınlık ruhumuzda mı var artık, kanımızda mı var,
evet,
demek
olabilir.
Lazım bilmiyorum. Aklıma o geldi siz bunu söylerken.
Gemi hikayesi.
Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ediyorum. Yani bizim tarihimizde aslında rastlanan şeyler, övündüğümüz şeyler, bu tür şeyler. Ama dediğiniz gibi gerçekten kendi kendimizle de mücadele verdiğimiz bir savaştı, Kurtuluş Savaşı. Toplumun karşı karşıya kaldığı çok fazla sorun vardı. Belki en sonunda düşman geliyordu, değil mi? O yüzden gerçekten belki de hepimizin okuması gereken bir kitap şu Çılgın Türkler. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Rica ediyorum.
Yine birlikte kapatıyoruz haftanın ilk gününü. Değerli dinleyenler, bugün Merhaba Dünya'nın sonuna geldik. Pazartesi günündeyiz henüz. Önümüzde 4 gün daha var sizlerle birlikte geçireceğimiz. Farklı konular, konuklarımız olacak. Yine şarkıları, türküleri çalacağız sizlere. Çok daha güzel bir güne uyanmak dileğiyle yarın sizleri yine Merhaba Dünya'ya davet ediyoruz. Programı sizler için Betül Aytaç ve Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik Masa'da Burak Hararoğlu. Mikrofon başına ben Gülnur Akalın ve Doçent Doktor Ayşe Demir. Sizleri selamlıyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Merhaba Dünya bitti. Yarın mı? Yarın yine aynı saatte.